Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir, sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren Filiba. Bugün özel bir bölüm. Çünkü 2 konuda bir ilk olacak benim için. Birincisi Web3 konuşacağız. Web3, kripto, blockchain konularına gireceğiz. İkincisi de ilk anonim konuğum. İsmi DeFi Vader. Bilgilerini de aşağıda notlarda bulabilirsiniz. Kendisi Web3 oyunları hakkında bayağı bir içerik paylaşıyor. Hatta o da bir podcaster. Podcast'i de var. Twitter hesabını da takip edebilirsiniz. Kendisiyle bugün Web3'te yapılan oyunları, oyunların tokenomics dedikleri aslında işte ekonomik detaylarını konuşacağız. Hoş geldin DeFi mı diyeyim? Hoş geldin DeFi Vader mı diyeyim?
Teşekkür ederim Eren. Burada olmak benim için büyük bir onur.
Web3 dediğimiz şey, kripto dediğimiz şey, blockchain, bu konular, bu kavramlar karışabiliyor. Biz sadece hani belli bir kesitinden bahsedeceğiz. O kesitin ne olduğundan bahsedebilir misin? Yani Web3 oyunları ne demek?
Podcast'ını uzun zamandır takip ediyorum. Çok da yararlı buluyorum. Çok şey öğrendim. Benim background'ım startup'la ya ürün yönetimde değil. Finans yatırım background'ım var. O yüzden çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim. O yüzden olabildiğince ben de geri katmak isterim. Yardımcı olmak isterim Web3 ile ilgili. Şimdi Web3 ne demek? Yani Web3 aslında blockchain'in üstünde kurulan app'ler. Veya DEP diye geçiliyor. Decentralized App. Yani akıllı kontrat platformu üstünde oluşturulan app'ler. Web3 oyunları denince de oyunun içinde birkaç blockchain elementi olması. Yani bu da nedir? Genel olarak bir NFT olması. Yani atıyorum her oyunun içinde bazı varlıklar vardır. İşte bir karakterin vardır. Karakterin kılıcı vardır. Veya karakterin silahı vardır. Bu varlıkların NFT olması. NFT de nedir? Bir nevi dijital bir tapu aslında. Blockchain üstünde yazıyor. Yani bu varlık kendi veri tabanında değil de blockchain, public bir blockchain veri tabanında. İkincisi de token. Token dediğimizde hani her oyunun kendi içinde bir token vardır atıyorum, böyle kazanırsın, kaybedersin, harcarsın. Ama genelde o token'ı sonra çekip hani ben bunu gerçek paraya çevireyim deyince böyle bir imkan vermezler. Web3'teki oyunlarda genelde hani bu token nasıl Bitcoin, Ethereum, bir token işte Paribu'da, BTC Türk'te alıp satılabiliyorsa bu token de öyle alıp satılabiliyor. O yüzden oyunun bu hani NFT ve token kısımları blockchain üstünde olduğu için bu tarz işlemler, yani transaction'lar da blockchain üstünde görülebilir, şeffaf olduğu için bunlara genelde Web3 oyunları deniyor. Ama oyun hani gameplay olarak bir fark yok bildiğimiz oyun.
Bu geçiş ne zaman yapıldı peki? Yani Web2 diyelim, Web2 oyunlarından Web3 oyunlarına geçiş. Hani ilk örnekleri neler?
Mesela şu an en büyük örneği Axie Infinity diye bir oyun. Biz seçenek aslında, yani blockchain, NFT ve token bir tool. Bir araç. Oyunlar bunu implemente edebilir, etmeyebilir. Implemente ettiği için belki oyunların işte LTV'si daha yüksek olabilir veya olmayabilir. O yüzden çok Web2, Web3 oyun gibi demek bence biraz yanıltıcı olabilir. Ama soruna cevap vermek gerekirse işte ne zaman geçildi? Axie Infinity diye bir oyun var. 2018'de kuruluyor. Sky Mavis diye bir şirket tarafından. Bu oyun geçen sene 2020'nin yazında çok popülerleşti. Oyun bildiğimiz böyle turn-based strateji, yani hani satranç gibi bir oyun aslında sırayla. Benim elimde kartlar var, ben bir oyun oynuyorum. Sonra sana sıra geçiyor, sen bir oyun oynuyorsun elindeki kartlarla. Optimize etmeye çalışıyorsun en doğru seçeneği benim hamleme göre. Böyle bir oyun. Bu oyun nasıl popüler oldu? Şimdi bu oyunu oynamak için Axie almak gerekiyor. Axie dediğimiz şey de bir karakter. Oyunun karakteri. Ve bu karakter bir NFT, yani blockchain'de bir tapu. İşte bu Axie'den 3 tane almak gerekiyor sırf oyunu oynamak için. Bunun da total değeri, hani fiyatlar değişiyor tabii ama atıyorum şimdi yani 3-4 ay öncesine kadar $1000'dı 3 tane Axie. Şimdi bu 3 tane Axie'yi alıp $1000 verip oynayıp ondan sonra token kazanılıyor. Yani dediğim gibi Web3, Web2 oyunlar arasındaki fark NFT ve token, ama kriptoda bir sürü Ponzi projeler var. Hani burada Ponzinomics diyelim veya Ponzi diyelim projeler var. Bunlar illegal Ponzi sistemleri değil. Yani illegal Ponzi nedir? İşte ben sana diyorum ki işte bana 100 dolar var. Ben bunu bir hafta sonra iki katına yapacağım. Kesin 200 dolar yapacağım. Yani bunu sana garanti ediyorum. Veya sana aylık %50 bir getiri garanti ediyorum. Burada garanti yok. Tamamen hani bir spekülasyon var. Bir risk alınıyor. Bu riski alan kişi de riski aldığının tabii farkında olması lazım. İşte 100 dolar koyuyorum. Bir ay sonra 200 dolar oluyor. Hani genelde böyle çok ponzimsi projeler kriptoda var. Belki hatta %98-99'u böyle. Şu anki Web3 oyunlarının da çoğu böyle. NFT'lere baktığınızda NFT'lerin de çoğu böyle. Çünkü hani bir utility yok altında. Yani bir böyle bir valuation yaptığında bir şey yok. Hani bir cash flow yok. Veya bir hani kullanan müşterisi yok. Bir kullanıcısı yok, platformu yok. Bu X dediğimiz oyunda birazcık aslında bu tarz bir ponzinomik modeliyle büyüyen bir oyun. Yani nasıl oluyor? İşte ben oyun oynamak için 1000 dolar veriyorum. 3 eksi karakter alıyorum. Bunlar birer NFT. Ondan sonra oyunu oynadığım için günde yaklaşık 5-10 dolar kazanıyorum. Bu 5-10 dolar hani dolar olarak değil de bir token var oyunun. SLP diye. Bu token yaratılıyor ve bu token bana veriliyor. Ben bu token'ı ondan sonra gidip işte Binance'a satabiliyorum mesela. Oyun genelde böyle büyüdü. Yani normalde işte bir oyun veya bir müşteri odaklı uygulama nasıl büyür? Reklama para harca. Atıyorum Uber, Airbnb işte yatırım alır. Ondan sonra bu yatırımın çoğunu gider reklama harcar. Facebook'a, YouTube'a harcar. Burada onun yerine yani reklama harcayıp ondan sonra o harcanan kişiden para kazanmak LTV CAC modelinde bunun yerine daha çok şey yapılıyor. Direkt oyuncuya bir nevi para veriliyor aslında. Yani bir ponzinomik birazcık go to market user acquisition strateji gibi kullanılıyor burada.
Hani şey diyelim, blockchain temelli oyunlar ve blockchain ile alakası olmayan oyunlar diyelim. O ikisinde hani bu bölüm için yaptığım araştırmada hani en azından kafamda oturttuğum iki ana farklı değer önergisi mi dersin, dinamik mi dersin, ondan var. Bu arada hani bunu sana aslında bu bir soru da sana, çünkü hani doğru mu yanlış mı atladığım bir şey var mı onu da merak ediyorum. Bir tanesi bir şeye gerçekten sahip olabilme konusu, yani blockchain üzerinde kanıtlanabilir işte senin dijital tabu diye adlandırdığın bir şeye sahip olabilme konusu. Bunu diğer oyunlarda yapamıyorsun çünkü senin değil, merkezi bir oyunun bir parçası olduğu için aslında hani veri tabanında bir şey oluyor aslında. O firmanın veri tabanının içerisinde bir raw'dan ibaret oluyor senin sahip olduğun şey. Ama kripto dünyasında, blockchain üzerinde her yerden ulaşabiliyorsun. Bir farkı bu benim anladığım. İkincisi de gerçekten para kazanma mekanizması devreye giriyor. Diğer oyunlarda böyle bir şey yapılamıyor. Neden yapılamadığını da aslında soracağım sana. Burada token üzerinden ve o token'ı işte herhangi bir exchange'e satarak aslında ya oynadığın oyunu paraya çevirebiliyorsun. Benim anladığım bu iki ana fark var. Normal herhangi bir, atıyorum işte GTA, Call of Duty gibi veya hyper casual herhangi bir mobil oyunu ile arasındaki fark sanki bu iki şey. Doğru mu yorumluyorum veya eksik var mı?
Doğru, %100.
Eksik var mı? Yani şu da farklı veya şu şöyle bir eklentisi de var dediğimiz bir şey var mı?
Var. Bir de şu olabilir. Şimdi genelde bir de DAO mantığı var. Hani DAO dediğimiz, sen de daha önce söyledin, kooperatif aslında mantığı. Tokenlar öyle bir dizayn ediliyor ki mesela genelde deniyor ki atıyorum bir şirkette nasıl olur? İşte şirketin kurucuları vardır, çalışanlar vardır. Hisseler öyle dağıtılır. Çoğu işte kuruculara gider. Ondan sonra yatırım alınca değerlemeye göre bir kısmı hissedarlara gider. Büyür büyür öyle dağıtılır. Tokenlarda şöyle bir dizayn yapılıyor. Token sayısı limitli oluyor en baştan. Mesela 1 milyar tane token olacak deniyor. Ondan sonra da mesela bunun %20'si kurculara gidecek. İşte %20'si yatırımcılara gidecek. Geri kalan %60'ında biz oyunculara dağıtacağız. Aynı zamanda hani hem bu bir user acquisition için kullanılan bir şey olabilir. Yani pazarlama için, o oyuncuları kazanabilmek için. Hem de yani amaç burada şey yapalım, kararları beraber verelim. Bir community olalım. Bu oyuncular bu tokenları satmasın veya tutsun. Bir DAO olsun, işte governance etkili yönetişim olsun. Oyunla ilgili kararları hep beraber verelim. Bir de bu var. Tabi bu birazcık daha şu anda teoride, henüz bunu pratiğe döken net bir oyun yok. Ama bunu pratiğe döken DeFi app'leri var. DeFi app'leri dediğimizde zaten hani DeFi dediğimiz fintech'in kripto versiyonu gibi diyeyim. Hani normal fintech'e baktığında şey frontend'de çok inovasyon var ama backend hala işte 80'lerin 90'ların şeyi kullanıyor. Backrail'leri kullanıyor. DeFi'de işte onun yerine kripto backend'ini kullanıyor ve orada da bazı inovasyonlar var. Onlar mesela o tarz projelerde bu governance dediğimiz, DAO dediğimiz olayları daha iyi yapabilmiş durumdalar.
Anladım. Peki bu merkeziyetsiz olduğunu iddia eden bir sonuçta organizasyon, bir oyunun DAO tarafından yönetilmesinin nasıl bir etkisi olabilir?
Ya onun argümanı şu. Hani bazı işte karakterler oyun firması tarafından öldürülüyor veya oyuncuların hoşuna gitmeyen kararlar veriliyor. Hani oyunlar bunu yapmasın. Oyuncular daha dahil olsun. Veya mesela bir örneği atıyorum. Şimdi Apple Store mobil oyunlara %30 komisyon istiyor her satış üzerinde mobildeki. Atıyorum o platform Apple değil de bir DAO olsaydı, o token sahipleri de sadece Apple hissedarları değil de oyuncular ve oyun şirketleri olsaydı Apple platformunu kullanan, belki de o %30 ile daha düşük bir rakam olacaktı. Yani tekelleşmeyecekti o platform. Yani aslında buradaki amaç, mesela sen atıyorum Trendyol'dan 100 liralık bir şey aldın. Sana ya 3 lira şey yapabilirler, indirim verebilirler. Hani sana o ürünü satmak için. Yani zaten öyle bir düşünceleri varsa. Veya sana 3 liralık Trendyol hissesi verdiklerini düşün. Ya da token'ı verdiklerini düşün. Ve bu token'ı hisseyi 2 sene vested, yani 2 sene boyunca satamıyorsun. Böylece seni hani otomatik olarak Trendyol'un bir nevi şeyi yapıyorlar. Hani sen sağa sola atıyorum Trendyol'u pazarlayacaksın aslında bilinç altında. Çünkü sen Trendyol'da zaten senin bir yatırımın var gibi gibi. Böylece seni Trendyol'a daha fazla bir şey almaya da teşvik ediyor. Yani şu an konudan konuya atlıyorum ama kısaca yani hani DAO'nun token'un böyle bir gücü var, böyle bir mantığı var. Amaç bu genelde.
Bu arada bir şey de hani anlatalım, bu Axie Infinity diye bahsettiğin oyunu sen bayağı analiz ettin. Çok detaylı bir şekilde şeyini biliyorsun, bu tokenomics dediğimiz detaylarını biliyorsun. Onu örnek olarak kullanarak aslında bütün bu şeyi anlamaya çalışacağız biraz. O yüzden hani sana hani onunla ilgili birkaç soru sorayım. Şimdi Axie Infinity dedin ki işte turn-based bir oyun. Onu oynayabilmek için en az 3 tane Axie denen karakteri alman lazım. Böyle şey, yuvarlak bir karakter. Bu karakterlerin farklı özellikleri var, farklı güçleri var. İşte 3 tane alman gerekiyor. Şu an ne kadardı? $1,000 ile $2,000 arası civar mıydı bir eksi?
Şu an düştü. 3 tanesi şu anda 500-600 falan ama birkaç önce $1,000'dı.
Bu arada Ether'le alıyorsun değil mi?
Evet.
$500-600 3 tanesine o parayı verip alıp oynayabiliyorsun. Oynadıktan sonra her oynadığın zaman para kazanıyorsun. Kazandığın para da SLP, SLP denilen bir token. Bu arada açılımı Smooth Love Potion'muş. Bayağı enteresan. Güzelmiş. SLP kazanıyorsun. Sonra sen istersen bu SLP'yi Binance'te satıp onu fiyata dolara çevirebiliyorsun. Okey. Peki bu SLP'nin yanında bir de bir tane daha bir coin var. Axis mi? AXS mi? AXS koduyla bir token daha var. Bu token ne?
Bu onların hissesi gibi.
Bu yani demin bahsettiğin DAO'nun.
Aynen.
DAO'da söz alabilmek için kullandığın governance token.
Aynen.
Peki bunu ben herhangi bir exchange'den alabiliyorum değil mi?
Evet.
Aslında ben bu oyunu hiç oynamasam da oyunu etkileyebilirim kağıt üzerine. Teoride yani.
%100.
Anladım. Okey. Peki bu oyun içerisinde SLP ile AXS arasında bir bağlantı var mı? Yani oyundaki kullanılan in-game token'la governance token arasında, yani ne bileyim belli bir SLP geçersen veya belli bir karakterin, belli birkaç tane karakterin olursa AXS kazanıyorsun gibi bir mantığı var mı?
Yani en iyi oyuncular genel bir leaderboard alıyor. 2 ayda bir değişiyor. Bir en iyi oyuncular işte top 1000, top 5000. Onlara AXS dağıtılıyor ödül olarak. SLP ödüllerinin ek olarak.
Anladım. Okey. O zaman da aslında en iyi kullanıcılarını diyelim, en iyi oyuncularını oyunun bir parçası da yapmış oluyorsun. Daha doğrusu pay sahibi yapmış oluyorsun bu organizasyonda.
Yani hani şey demiştim, okay. Ya hani token alokasyon demiştim. %20 founder'lara gidiyor, %20 yatırımcılara gidiyor. Geri kalan %60 da hani kullanıcılara dağıtılıyor demiştim ya. Oradaki işte o %60'lık kısımdan dağıtıyorlar onu.
Anladım. Web 2'ye geri dönelim şimdi. Web 2'de oyun oynamamızın tek sebebi oyun oynamak, keyifli vakit geçirmek. Şimdi bu tarafta başka bir amaç daha geliyor. Yani para kazanmak kısmı da geliyor. Şimdi bu ikisini birlikte yapabilen var mı ya? Yani gerçekten oynarken keyif alıyorum. Aynı zamanda yanında da para kazanıyorum kenarda diyelim. Diğer tarafta sadece para kazanmak için oynuyorum dersek mesela, ya bu dengede farklı oyunlar nedir? Mesela bu Axie Infinity bu dengede nerede?
Ya henüz maalesef öyle bir oyun yok. Şu anki Web3 oyunları Axie de sadece para kazanmak için oynanıyor. Ama işte bir sürü oyun yatırım oluyor. Böyle bir oyun yapabilmek için. Oyunun hem ekonomisi sustainable olsun. Yani böyle bir ponzi olmasın. Hem eğlenceli olsun. Hem de bunun içinde sadece para kazanmak için oynayan insanlar da olsun.
Anladım. Bu arada şeyden de bahsedeyim. Bu ne kadar büyük bir oyun?
Yani bir 6 ay önce falan zirvesini gördü. O zaman 40 milyar dolar falandı.
Değerlemesi mi?
Değerlemesi, evet.
Yani oyunun değerlemesi mi?
Yok, bu AXS token dedik ya, hani bu AXS evet. Token bir nevi şey gibi, o protokol, şirket gibi düşün. Onun değerlemesi 40 milyar dolardı. Hani bunun içine şey eklemiyorum. XNFT'lerin değeri veya o SLP'lerin toplam circulating market cap dedikleri değerlemesini eklemiyorum.
Okey. Demin şimdi bölüme girmeden önce baktım. Son 30 günde bu X Infinity'nin bir pazar yeri var zaten. Ki ona da gireriz. Son 30 günde 120 milyon dolarlık bir ticaret dönmüş bu şeyin içerisinde. Ya bu ticaret derken de bu işte X'lerin satılması, bu ana karakterlerin satılması. İşte bir gayrimenkul satışı var. Land de satıyorlar anladığım kadarıyla. Itemlar var, böyle işte değerli itemlar var falan filan. Sonuç olarak son 30 günde 120 milyon dolarlık bir alışveriş olmuş bu oyunun üzerinde. Yani inanılmaz büyük bir pazardan bahsediyoruz burada. Yani bu alışveriş kimlerle kimler arasında oluyor? İnsanlar niye alıyor, satıyor?
Zaten aynen, çok büyük hakikaten. Burada aktörleri bir anlamak lazım. Şimdi hani dediğimiz gibi işte o alıyorsun 1000 dolara karakteri, ondan sonra oynuyorsun, para kazanıyorsun. Ve hani belli bir o SLP dediğimiz token'ı kazanmak için çok iyi de aslında oynamana gerek yok. Hani biraz oynasan yetiyor. Yeter ki o zamanı koymak lazım. Yani grinding dedikleri o, hani oynaman lazım. Şimdi X'de şöyle bir şey oldu. Hani bazı insanlar fark etti ki, atıyorum hani ben 1000 dolara karakter alıyorum ama beyaz yakalıyım. Çok vaktim yok oynamaya. Günde 2-3 saat oynamaya vaktim yok. Ama aslında karlı da bir şey. Ve bir sürü de insan var. İşte Filipin'de, Venezuela'da bu insanların çok vakti var. Belki işleri yok. Ve onlar için çok ufak, birkaç dolar bile çok aslında karlı bir şey. Hani ekstra günde 2 saat. O yüzden böyle bir scholarship denilen, yani bir burs modeli oluştu. Bu modelde de bir nevi taksi plakası gibi. İşte parası olan insanlar X alıyor. Durumu olmayanları kiralıyor. Mesela günde 100 SLP mi kazandın? 5 dolar mı kazandın atıyorum? 4 doları plaka sahibi, yani eksi sahibine kalıyor. 1 dolar da onu kiralayana gidiyor. Yani profit share gibi. Hani kiralama, böyle kira ödemiyor da AVM'deki şeyler gibi veya taksi plakası gibi. Böyle bir model oluştu. Ve şu anda eksi oynayanların yaklaşık %60-70, en az %60-70'i genelde bu scholar dediğimiz kiralayan tipler.
Yani benim karakterim yok. Başkasının karakterini kullanarak oynuyorum. Oradan para kazanıyorum.
Aynen, aynen. Şimdi böyle olunca da motivasyonlara baktığımızda bir sermayedarlar var. Bunlar işte manager deniyor. Ya bunlar burs veren. Bakıyor işte, aa diyor, hani ben işte 3 ayda paramı geri kazanabilirim. 2'ye katlayabilirim diyor. Yani adam çok daha ticari bakıyorlar. O zaman yatırım yapayım diyor. Yani bankaya yatırım yapacağım ama işte başka bir şey yatırım yapacağım ama buna yatırım yapayım diyor. Atıyorum 10 bin dolar yatırım yapıyor. Ondan sonra 10 bin dolarla 10-15 tane eksi alıyor. 10-15 tane eksi takım alıyor. Ondan sonra onu da kiralamak için 10-15 kişi buluyor. Şimdi bu kişi hani oyun oynamıyor. Yani oyunla çok ilgisi yok. Atıyorum oyun çok zevkli, zevkli değil. Adamın çok umurunda değil. Çünkü sadece şeye bakıyor, getirisine bakıyor. Tamamen onun motivasyonu return of investment. Onun dışında bunu kiralayanlar var. Kiralayanlar da hani şey değil, böyle işte ben bu oyunu çok oynamak istiyorum ama hani maddi durumum yok gibi değil, hani ya da işte internet kafeye gideyim ama param yok, beni alır mısınız gibi değil de daha çok hani adamın alternatifi, hani bakıyor ben işte bir Uber taksiciye çıkabilirim diyor, işte ev temizlemeye gidebilirim diyor ya da evde hiçbir şey yapmam diyor ama onun yerine evde oturup bir iki saat mobil oyun oynasam ekstra cebime 1-2 dolar girecek, o 1-2 dolar Filipin'de, Venezuela'da çok büyük para, o zaman neden olmasın diyor. Onların da motivasyonu bu. Onlar da o yüzden oyun hani çok zevkliymiş, işte skin böyleymiş veya işte ben bu kozmetiğe para harcayayım. Onların da öyle motivasyonları yok. Genelde böyle bir ekonomi var. Böyle bir ekonomi olduğu için de iş çok ticarete dönmüş durumda. Yani çünkü bir nevi insanlar buna yatırım yapıp getiri için bu ekşileri alıyor. Ve o gördüğünü hacimler de genelde pazar yerinde bu tarz managerlardan geliyor.
Peki sen başka, yani oyun firmalarıyla da konuşuyorsun. Bu alanda bayağı bir insanla konuşuyorsun. Farklı oyun şirketleriyle konuştuğunda neler görüyorsun? Yani nerelere doğru gidiyor insanlar? Ne bileyim, daha mesela ya kafamda şey sorusu da var mesela, şimdi işte Web2 diye adlandırdığım blockchain temelli olmayan oyunlara bu işte token mantığını getirdiğimizde nasıl bir dinamik olur acaba? Oradaki tırnak içerisindeki yani naiviteyi kaybeder miyiz? Yani gerçekten sırf eğlenmek için oyun oynuyorum değerini, hani işin içine token slash para girdiğinde biz bunu kaybeder miyiz açıkçası? Onu merak ediyorum. O yüzden aslında senin konuştuğun insanlar ne diyor? Hani burada bir birleşme olacak mı? Yoksa o ayrı mı kalacak? Yoksa mesela atıyorum Call of Duty normal oyunu var. Bir de ek olarak token'lı bir oyunu mu olacak mesela?
Evet, çok güzel bir soru. Yani çoğu aslında oyun şirketleri şu anda korkuyor açıkçası. Çünkü hani biraz Tears Dilemma tarzı kendi mevcut müşterilerini kaçırmak istemiyorlar. Şu anda çünkü normal oyuncular tarafından NFT ve Web3'e karşı böyle bir duygusal bir tavır var. Hak oldukları sebepler de var. O yüzden oyun firmaları genelde bayağı bir çekiniyor ve korkuyor. Benim düşüncem şimdi şöyle. Hani genelde normal free to play dediğimiz mobil oyun firmaları nasıl para kazanıyor? İşte hani bir enerji satıyor. Bir item satıyor, bir kozmetik satıyor. Yani aslında bir şekilde bir duygu satıyor. Ve buradaki amaç da yani sonuçta psikolojik bir şey satıyor. Yani veya biz lüks bir ürün aldığımız zaman da hani işte ne bileyim benim problemim saatin kaç olduğu değil de daha çok bir duygu almak. Burada hedef o NFT'leri sanki sen hani expenditure değil de yani bir gider değil de sanki bir yatırım aslında benim sahip olduğum bir şey gibi alındı yapılabilirse satılabilirse oradan belki oyunculardan kazanan LTV daha yüksek olabilir, daha uzun olabilir. Bu bir yolu. Onun dışında da yani açıkçası oyuncuların hissedar olması, çok oyun oynayan insanlara token veya hisse ödülü verilmesi, onları daha çok nasıl diyeyim lifetime'ını uzatabilir, retention engagement açısından iyi olabilir. Bu bir yolu. Genelde insanlar, konuştuğum insanlar hani böyle düşünüyor. Ama genelde onlar da çok çekingen ve o dengeyi nasıl bulacaklarını bilmiyorlar. Çünkü senin dediğin gibi şimdi işin içine daha böyle para kazanma, ticari konuları getirdiğimiz zaman diğer sadece oyunu eğlenmek için oynayan kişiler acaba soğuyabilir mi? Acaba onlar daha az oynayabilir mi? Daha az para harcayabilir mi? Onların o lifetime retention düşebilir mi? Bu önemli bir konu. Yani bence bayağı bir şey olacak. Bayağı bir oyun göreceğiz. Bayağı bir ekonomik denemeler olacak. O veriden de neyin doğru neyin yanlış olduğu anlaşılıp bir şekilde optimize edilecek diye tahmin ediyorum.
Bu arada şimdi şeye baktım. Yani Zynga'nın market cap'i 10 milyar dolar. Activision Blizzard'ınki 60 milyar dolar galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu Axie Infinity'nin ne dedin? 40 milyar dolar dedin değil mi? Yani aslında hani yine konseptsel olarak söylüyorum ama Web3 oyun şirketi gayet Web2 oyun şirketinin şu an alabilir durumunda. Yani her şirket için geçerli değil belki ama hani büyük olanları şu an gayet bir game studio alıp aslında hani çünkü Web2'deki şirketlerin kuvvetli olduğu alanda oyun üretme üzerine. Çünkü hayatları boyunca iyi oyun üretme üzerine kafa patlattılar, zaman harcadılar. Ve oradaki genel şey de aslında hani para ver oyunu al gibi bir dinamik var. Sadece orada. Şimdi onu alıp mesela Web3 şirketinin Web2 Game Studio'yu alıp da mesela bunu birleştirme denemeleri yapabilmesi bence çok uzak bir gelecekte değil gibi geliyor. Özellikle şu an mesela bayağı bir oyun şirketi de satın alıyor. Microsoft aldı. Biri daha aldı şimdi unuttum. Ama bayağı bir oyun şirketi satın alındı. O yüzden çok uzakta değil gibi geliyor sanki bu ikisinin birleşimi.
%100. Yani çok çok güzel bir analiz. İşte şeyi düzelteyim bir. Axie şu an 17 milyar civarında. Activision Microsoft'a 100 milyar civarına satıldı birkaç hafta önce. Zynga işte 12-13'e mi ne satıldı. %100 haklısın. Ya zaten hatta ben de bunu söyledim. Yani Axie'deki insanlarla konuştuğumda onlara da bunu söyledim. Ya şimdi sıfırdan oyun yapmak kolay bir şey değil. Ben daha önce oyun yapmadığım için bilmiyorum ama çok insan dinledim ve şunu anlıyorum. Öyle sıfırdan oyun kurmak kolay değil. Ve parayla da biten bir şey değil. Yoksa yani hep büyük oyun stüdyoları sürekli çok güzel oyunlar yapardı ama yıllardır aynı oyun franchise'ın sadece yeni oyunlarını yapıyorlar. Şimdi öyle düşündüğümüzde hani mevcut takımları satın almaları çok daha mantıklı olacak. Çünkü zamanları da çok yok bu Web3 oyun firmalarının. Çünkü değerleri düşüyor hani. Sonuçta Ponzinomic modelinde ne kadar uzun sürerse Ponzi, ne kadar büyümeye başlarsa total değer o kadar düşüyor. %100 katılıyorum. Yani zaten şeyi düşündüğünde mesela SPAC diye hani bir model var ya Amerika'da. Bir nevi hani borsaya arz oluyor normalde şirketler ya. Atıyorum işte Snapchat, Facebook borsaya arz oluyor. Bunun yerine bir nasıl diyeyim boş bir şirket borsaya arz oluyor ve yatırım topluyor. İşte kimden yatırım topluyor? Hani hisse alır gibi yatırım topluyor. Ve bu yatırımla da şirket satın alıyor. Bir veya birkaç şirket satın alıyor. SPAC normalde hisseler borsaya kote olduğunda bir hisselerini halka satarlar ve ondan sonra bu hisse işte ikinci piyasada trade edilir, işlem görür, hani alınıp satılır. Burada mevcut böyle bir getirisi olan, cash flow olan, cirosu olan bir şirket yerine bir aslında nasıl diyeyim bir yatırım, hani boş bir şirket aslında satılıyor. Burada atıyorum 5 kişi diyor ki biz işte bize siz 100 milyon dolar verin. O 100 milyon dolarla biz birkaç şirket alacağız. Böyle bir model, SPAC modeli. Şu an gördüğümüz aslında kriptodaki DAO dediğimiz sistemlerde bir nevi böyle atıyorum ya bazı oyunlarda NFT satıyor. NFT satışından bir para kazanıyor ve diyor ki biz bu NFT'lerle çok güzel bir oyun yapacağız diyor. Ama belki de hani adamların oyun yapma background'ı biliyor, hayatlarında oyun yapmadılar. Ama yatırım almayı biliyorlar. Bir işte bir hype yaratmayı biliyorlar. Bir community yaratmayı biliyorlar. En mantıklısı bence de bunu bilen insanların gerçekten oyun yapabilen stüdyoları satın alması. Yani Türkiye'de bir sürü var işte, Finlandiya'da, İsrail'de bir sürü var. Bence çok mantıklı olur.
İşte tabii orada herhalde şeye geri döneceğiz. Yani o ikisi arasındaki dengeyi nasıl sağlayacaklar? Yani gerçekten hani para kazanma versus eğlence dengesini nasıl sağlayacaklar? Büyük bir ihtimal yani bir herhalde şey gibi geliyor bana yani. Hani oyunun bir kısmı normal, bir kısmı paralı tarzı, yani paralı dediğim işte tokenized diyelim bir şeyde olacak. Play to earn diye adlandırdığın senin oynadıkça para kazan modelini bir kenara koysan, hani NFT'nin sadece bir işte özel bir karakter alma, item alma kısmını tutsan sanki daha uyumlu gibi geliyor bana, hani iki dünya. Yani oradaki geçiş sanki daha rahat yapılabilirmiş gibi geliyor.
Evet, bir de şey olabilir. Hani şu anda tutan işlere baktığımızda bir böyle birazcık daha hani şey gibi işte ben 1 dolar koyarım, sen 2 dolar koyuyorsun. Kim daha iyi oynarsa o 2 doları o kazanır gibi. Yani bazı NFT'ye para şey yapan insanın, bu kadar insanların kaybetmesi gibi. Yani çünkü hiç zaman herkes böyle sonsuza kadar kazanamaz hiçbir şey yapmadığı için, bir değer katmadığı için. Bir bu olabilir. Bir de mesela şey yine böyle kozmetik, hani baktığımızda nasıl diyeyim, digital scarcity dedikleri. Yani mesela Bored Ape ve CryptoPunk diye iki tane NFT projeleri var. Bunlar en bilinen NFT projeleri. Her projede sadece 10 bin tane var. Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin tane işte Bored Ape var. Yani açmak gerekirse Bored Ape böyle gorilimsi bir resim. Profil resmi gibi. Bundan sadece 10 bin tane var. 10 bin bir tane yok. Ve bunu şu anda tutanlar, alanlar işte Amerika'daki yani ünlü insanlar, global olarak ya işte müzisyenler, şirket sahipleri. Bunlar aldığı için atıyorum mesela sana şimdi birisi Twitter'dan yazsa ve profil resmi bu olsa hani insana böyle ister istemez bilinçaltına şey geliyor. Acaba hani kim bu diye böyle merak ediyorsun. Bunu yaratılabilirse NFT'lerle oyun içinde, Fortnite de mesela bunu yapıyor. Fortnite'in şu anda para kazanma stratejisi bir sürü kozmetik satıyorlar ama kısıtlı sayıda değil. Kim para verirse aslında alabiliyor. Ama tabii fiyatlar yüksek oluyor. Daha yüksek fiyatlı bir şey aslında daha kısıtlı gibi gözükebiliyor. Hani bir de bu eklenebilirse oyuna belki bir mantığı olabilir. Hani belki işte sen sadece oynamak için keyif aldığın için oynuyorsan hani senin çok umurunda olmayabilir. Ama senin motivasyonun birazcık daha sosyalse, sen oynuyorsun çünkü senin bütün arkadaşların orada. İşte sen işte lise 1'desin, bütün arkadaşların okul çıkışı onu oynuyor. Ve hani sen de bir şekilde böyle kendini bir farklı bir göstermek istiyorsun. O zaman işte anne babanın kredi kartını alıp bu tarz harcamalar yapabilirsin.
Bir de şey de var bildiğim kadarıyla, bu Bored Ape'lerde hakikaten yacht club mıydı? Full şey. Bunun bir hakikaten kulübü de var anladığım kadarıyla. Yani bu Bored Ape sahibi olan insanlar böyle arada sırada bir araya da geliyorlar ve parti de veriyorlar ve benim alım. Yani öyle bir avantajı da var. Ve hakikaten avantajı dedim ama bilmiyorum avantajı mı. Hani özel bir kulüp gibi aslında.
Aynen. Bir community yaratıyor yani işte. Exclusive lüks komünite. Hani iyi olmak istiyorsan bunu alman gerekiyor. Bunun da fiyatı değişiyor. Yani bir nevi bu şeyler gibi, kulüpler gibi işte. Moda Deniz Kulübü mesela. Hani Moda Deniz Kulübü'nün sadece 10 bin tane NFT'si olduğunu düşün. Sadece NFT sahipleri iyi olabiliyor.
Çok farklı bir yer olurdu. şu ankinden çok farklı bir yer olurdu.
Kesinlikle.
Community zaten Web3 projelerinde en çok kullanılan kelimelerden bir tanesi. İşte community çok önemli. İşte DAO zaten community temelli bir İş yani insanların birlikte çalışmasıyla oluşan bir şey. Bu community gerçekten ne demek oluyor bu Web3 oyunlarında? Yani bir hani büyük ölçekte bir focus group mu sadece bu community? Yani ne demek bu?
Ya zaten NFT ve token'ın mantığı biraz şey ya. Bende bu ürün var. Ben aynı zamanda hissedarım. Bu ürünün yükselmesi lazım. Çünkü o yükselirse benim işime geliyor. Yani ben karda satıyorum. O yüzden hani sadece yatırımcı değil, aynı zamanda böyle bir hani evangelist. Şimdi Türkçesi tam aklıma gelmedi ama hani sağ solda anlatıyorsun bunu. İşte böyle harika bir şey var. Gelin. Veya şimdi hani düşünüyorum, atıyorum. İşte belki adamın aylık maaşına baktığında ve o NFT'nin fiyatının yükselme potansiyeline baktığında hani onun öyle bir teşviği geliyor ki hani ben burada Discord'da daha çok zaman harcayayım veya Twitter'da bu community hakkında, bu ürün hakkında daha fazla bir şeyler yazmam bana finansal olarak çok daha işime geliyor diyor. Hani finansal yani bir motivasyon var. Ondan sonra da senin gibi düşünen insanları tanıştıkça da böyle hani bir nevi bir ait olma gibi hissediyorsun ve bir komünite yaratılmış oluyor. Genelde NFT'lerden gördüğüm bu. NFT oyunlarda da benzer bir komünite var genelde. Bu işin birinci kısmı. İkincisi de mesela çoğu insan yatırım yaptığı için, ya mesela X örneğinde hani bir oyun ama aynı zamanda bir sürü insanın yatırımı var. Bayağı bir parası var. Yani o X'inin kararları onların da parasının getirisini bayağı belirleyecek. Yani her şeyi kaybedebilirler veya iyi gidebilir. O yüzden komüniteden bayağı da bir hani şey geliyor. Tavsiye ve teklif de geliyor. İşte atıyorum şu karakteri şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, ekonomi böyle yapalım gibi.
Anladım. Axie Infinity takımıyla görüştün anladığım kadarıyla. Kurucularıyla mı görüşmüştün? İçeride nasıl bir ekip var? Yani bayağı bir yönetilmesi gereken büyük bir aslında ekonomi. Yani içeride böyle bakanlıkların falan olması lazım yani mantıken. Çünkü bir hani Axie'ler var, karakterler var, işte land'ler var. Bu Axie'lerin karakterlerin güçlerinin belli bir oranının vesaire, hani onların bir yönetilmesi gerekiyor. Diğer taraftan ne kadar token verildiğiyle alakalı bir hani yönetilmesi gereken bir model var. Diğer taraftan işte konuşmadığımız aslında şey kısımları var. Bu Axie'ler breed edebiliyor. Yani işte küçük Axie'cikler çıkarabiliyor, doğurabiliyorlar. Ve hani onların bir dengesi var. Bunların hepsi anladığım kadarıyla aslında bu Sky Mavis'ti galiba şirketin adı. Sky Mavis tarafından yönetilen bir şey. Hani bunları böyle aşağı yukarı yöneterek aslında oyunun, SLP'nin değerini aslında etkileyebiliyorlar. Yani içeride nasıl bir organizasyon var bunu yapan? Yani daha doğrusu bu insanlar kim? Eski oyuncu mu? Eski finansçı mı? Matematik uzmanları mı? Yani nedir? Bu insanların profilleri ne? Developer mı?
İçerideki ekibe çok hakim değilim. Çok bilgi vermediler çünkü. Çok şeffaf da değiller şey konusunda. Kaç kişi çalışıyor, kim ne yapıyor diye. Kurucu takım genelde işte bir tanesi yani eski oyun developer. Oyun yapmış. Diğerleri genelde bunlar CryptoKitties diye bir tane NFT projesi vardı. O da NFT oyunu gibi. Axie'ye hatta yakın ekonomisi. Ama biraz daha zayıf diyelim. Orada tanışıyorlar. Hani çok inanılmaz bir background'ları yok. Genelde bu growth'u, büyümeyi, community ve ekonomiyi yöneten kişi. Yanlış hatırlamıyorsam tarih mi ne okumuştu Amerika'da, işte iyi bir üniversitede. Yani ama anladığım kadarıyla bayağı bir insan almışlar bu konularla ilgilenecek. Ama tam structure bilmiyorum içerideki.
Anladım. Ya büyük bir ekiptir diye düşünüyorum ama.
Bilmiyorum. Çünkü yani biraz şey, çok da execution konusunda çok iyi değiller. Biraz yavaş hareket ediyorlar. Ekonomide çok yani bilimsel olduklarını hatta düşünmüyorum bile.
Senin ilgini çeken, belki hani eksi kadar büyük olmayan ama hani şu oyunlar enteresan, işte tokenomics'ini enteresan yapmışlar, hani farklı bir modelle yapmışlar dediğim böyle oyunlar var mı bakabileceğimiz?
Şimdi mesela PegXi diye bir oyun var. X'inin kopyası. Ama kısa vadede bunlar biraz ponzi ama aslında bu ponzilere erken girince çok karlı olabiliyor. Tabii nerede çıkacağını bildiğin zaman. Ama o da patlamak üzere. Onun dışında böyle enteresan olan DeFi Kingdoms diye bir model var. Dediğim gibi bunlar henüz yani oyunun eğlence konusunda çok çok daha gerideler. Böyle bayağı böyle üniversite bir oyun developer öğrencisi gibi çok yani kötü projeler oyun olarak. Ama ekonomi olarak enteresan. DeFi Kingdoms'ı biraz daha enteresan modeli var. Ama yani mesela bunları anlamak için birazcık şey anlamak gerekiyor. DeFi'nin temellerini anlamak gerekiyor. DeFi'nin temelleri de bir decentralized exchange nasıl çalışır? Yani bu dediğim de şey işte bir Uniswap. Decentralized exchange nedir? Merkeziyetsiz borsa. Merkezi borsa nedir? Binance, Paribu, BTC Türk. Merkeziyetsiz borsa dediğimiz Uniswap. Bunların çok böyle inovatif bir modeli var. Şimdi çok teknik girmeyeyim ama hani yazdım da bu konular hakkında. Onu anlamak gerekiyor. Çünkü çoğu şey aslında şu anda yapılan oyunla ilgili, blockchain oyunlarıyla ilgili şeyler DeFi'den alınan şeyler. DeFi'yi anlayınca çok daha rahat anlaşılabiliyor.
Hangi kısımları, DeFi'nin hangi kısımları aktarılmış?
BTC, USD yani Bitcoin, dolar. Bitcoin, dolar, hani Bitcoin alıp satacaksın. Gidiyorsun mesela BTC Türkiye. Orada işte böyle bir fiyat tablosu çıkıyor ya, bir emir tablosu. İşte şu kadar almak isteyenler, şu kadar satmak isteyenler var. Ve onların ortasındaki rakam da senin genelde aldığın veya sattığın fiyat oluyor. Şey de bu merkeziyetsiz borsalarda şöyle bir inovasyon yapılmış. Demişler ki normalde bu emir tablolarına giren kişiler, hani alıcılar satıcılar evet, ama her piyasada çok likidite yok. Yani sürekli alıcı satıcı yok. O zamanlar genelde yatırım bankalarının trading masaları genelde likidite sağlıyor. Yani hani ben alırım satarım diyor. Bunlar ama kar için yapmıyor. Tamamen piyasada likidite olsun diye yapıyor. Ve buradan da bir komisyon kazanıyorlar. Atıyorum kendi müşterileri var. Hani müşterileri işte 50 milyon tane ne diyelim işte Sabancı hissesi satacak. Ama o hisseyi alabilmek için o hisseye bir talep yok. Hani 50 milyon tane. Mesela Yapı Kredi Yatırım diyor ki ben alırım diyor senden şöyle daha iyi bir fiyata. Arasını iyi yapıyor Sabancı Holding'le diyelim ya da o yatırımcıyla. Yapı Kredi Yatırım sonra onlara başka ürünler satıyor. Yani yatırım bankacılıkta böyle bir şey var. Böyle bir mantık var yani ilişki için. Böyle biraz zararını alıyorlar. Ama belki onlar sonra kâra satıyor veya satmıyor ama gün içinde o pozisyonu kapamak zorunda. Yani herhangi bir şey yok. Uzun vadeli planı yok. DEX'lerde de merkeziz borsalarda şöyle bir inovasyon oluyor. Diyorlar ki biz bunu otomatik bir hale getirelim. Yani fiyat zaten arz taleple belirleniyor. Bir tane formül kuralım. O formüle insanlar para koysun. Bir havuza insanlar para koysun. Ve o havuzdaki arza göre, arz talebe göre fiyat belirlensin. Yani şey denemeden anlamasını çok zor. Yani rakamlara falan bakmadan böyle Excel'de bir iki rakam girmeden. O yüzden hani çok kişi şu an anlamadıysa hiç sorun değil. Ben de ilk böyle duyduğumda ne oluyoruz falan demiştim. Bayağı bir zaman almıştı anlamam. Ama bu çok bayağı böyle büyük bir inovasyon. Onun üstüne kurulan çok çok şey var. Çoğu DeFi projesi bunun üstüne kuruluyor. Oyunların içine de bu hani eklenmiş. DeFi Kingdom'da bu var. Gibi gibi.
Oyunlara likidite sağlanması için mi?
Evet. Yani DeFi Kingdom'da şöyle bir model var mesela. İşte sen likidite sağlıyorsun. Atıyorum ne diyelim. Eran diye bir token olsun. Eran dolar pool'u olsun. Havuzu olsun. Sen bu havuza para sağlıyorsun. Böylece birisi Eran token'ını almak veya satmak istediği zaman sürekli bir fiyat veriliyor otomatik olarak. Ama hani bu havuza para sağladığın için de sağlamın için sana bir teşvik veriliyor. Nedir? Sana ekstra Eran token'ı veriliyor. Yani öyle bir dizayn edilmiş ki tokenomics'i, insanlar o havuza para sağlanmasına teşvik edilsin diye. Ama sen o likiditeyi bir anda çekme diye de, çünkü bir noktada o ödüller kuruyacak. Bir anda çekme diye de atıyorum diyor ki paranı kitlemen lazım. Sen eğer Eran dolar havuzuna para koyuyorsan en az 2 sene paranı çekemezsin diye veya 1 sene çekemezsin diye.
Anladım. Genel olarak zaten sanki hani oyunlarda da bu Web3 oyunlarındaki inovatiflik veya hakikaten böyle derinleşen konu da bu işte tokenomics dediğim, bu bütün bu bahsettiğin örneklerini verdiğin kurallar silsilesi. Yani öyle bir mekanizma kuruluyor ki hem oyuncu kazanıyor, kullanıcıların çoğu aktif oluyor yani uzun süreli oyunu oynamaya devam ediyorlar, hem oyunu yaratanlar kazanıyor. İşte bütün bunların aslında sağlanabilmesi için baştan hakikaten ekonomi kuruyorlar gibi bir şey. Enteresan kısmı da bence o. Yani işin hem matematiğe benzeyen tarafı hem de kompleks olan tarafı. Bir de sen de şey de dedin yani konuşmadan önce, insan psikolojisini de aslında inceleyen bir tarafı da var bu işin. Bayağı enteresan. Derin de bir konu, şey de bir konu yani, geniş de bir konu. İnternette de bayağı bayağı yazı var yani. Senin de linklerini de paylaşacağım bu arada tekrardan. Çok teşekkürler DeFi Vader. Bilgilerini paylaştığın için, deneyimlerini paylaştığın için. Senin de podcast'ini dinlesinler.
Teşekkürler.
Öğrensinler. Tekrardan teşekkürler.
Çok teşekkür ederim ben beni konuk ettiğin için.
Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.